Erkam Radyomuzun pek muhterem dinleyicileri, Allah'a hamd ederiz ki yeni bir Hacıgan Mektupları köşesinde sizlerle beraberiz. İnşallah yine bugün nefesimiz yettiği kadar İmam Rabbani Hazretlerinin o güzel mektubatından tasavvufun derinliklerine dair sözlerini seçip sizler için şerh etmeye çalışacağız. Geçen hafta 2. cilt 31. mektubu okumuştuk. Bugün 32. mektupla devam ediyoruz. Bu mektubun konusu ise insanın himmetini toparlaması, enerjisini hedefine teksif etmesiyle alakalı. Buyurun Ömer Bey, okuyalım inşallah.
Batınını toparlayamadığına dair yazmış olduğu arzu haline cevap. Biz Allah'tan geldik, yine ona döndürüleceğiz. Allah'ın tevfikiyle bizler onun hükmüne razı olduk. Sizler de Allah'ın hükmüne razı olmalı, dua ve fatihalarla merhuma manevi destek vermelisiniz. Kurtuluş haberiniz bizi sevindirdi. Böylece iki acıdan biri dinmiş oldu. Buna karşılık hamd ve minnet Allah'a mahsustur.
Herhalde müridin bir yakını vefat etmiş. Tabi Müslümanların şiarı nedir? Birinin vefat haberini duyduğumuz zaman İnna lillah ve inna ileyhi raciun ayeti kerimesini okumaktır. Şüphesiz biz Allah'tan geldik. Allah içiniz ve ona geri döneceğiz. O yüzden bir mümin böyle bir vefatı duyduğunda isyanda bulunmaz. Allah'ın takdirine razı olur ve bu ayeti kerimeyi okuyarak bu rızasını, teslimiyetini Rabbine arz eder. Diğer herhalde yine şahısla alakalı bir mesele, onu önemli değil. Devam edelim inşallah ikinci paragrafa.
Mektubunda iç dünyanı toparlayamamaktan şikayet ediyorsun. Doğrudur. İnsanın iç dünya, dış dünyasının parçalanmışlığı iç dünyasının da parçalanmasına yol açar. Eğer iç dünyada bir bulanıklık gözlenirse derhal bunu tevbe ve istiğfarla telafi etmek gerekir.
Tabi burada şimdi biz buna batını toplamak, cem etmek diyoruz. İnsanın muhterem dinleyicilerimiz dış hayatı, gündüz yaptığı işler, efendim ilgileri, alakaları bazen ne yapıyor? O kardeşimizin iç alemini dağıtabiliyor. Pek çok lüzumlu, lüzumsuz konuyla ilgilenmek, bizi ilgilendirmeyen konulara kafa yormak, ondan sonra bizi ilgilendirse bile esasında bizim için aciliyeti, ehemmiyet olmayan işler yapmak ne yapıyor? Batıni alemimizi dağıtıyor. Ben bu konuda her zaman şu Hazretin Hoca'nın meşhur hikayesi var. Benim çok hoşuma gider o, Ömer Bey. Diyorlar ki hocam diyorlar, bir tepsi baklava gidiyor. Hoca ne diyor? Bana ne kardeşim? Giden gitsin yani başkasının baklavasından, bana ne diyor? Ama hocam diyorlar, baklava sizin eve gidiyor. O zaman sana ne kardeşim diyor. Yani hakikaten ilgisizlik. Bugün maalesef basın, yayın, internet değil mi? Bütün bu modern iletişim araçları insanların dikkatini dağıtıyor. Lüzumsuz haberler, şunlar bunlar. Hele o televizyon dizileri, bir kısmı zaten haram boyutunda izlenmesi haram olan. Hatta bir kısmı mekruhtur, bir kısmı belki mübah olabilir ama genel hatlarıyla maalesef bugün pek çok gayri İslami şeyler katılıyor işin içine, programların içine. Bunları izliyor kardeşimiz. Ondan sonra tesbihada kalkabilir mi? Virde kalkabilir mi o kardeşimiz sabah? Tabii batın alemi dağınık oluyor. Bir gün kalksa sabah namazına, iki gün kalkamıyor. Bırakın yani virdini, evradını, teheccüdünü, belki sabah namazını bile vaktinde kılamıyor o kardeşimiz. O yüzden dış hayatımıza çok dikkat edelim muhterem kardeşlerimiz, dinleyici kardeşlerimiz. Yani biz ilgilendirmeyen konularla kafa yormayalım. Efendime söyleyeyim, ehemmiyetli olmayan işlerin peşine düşmeyelim. El ehem fel ehem diyorlar Arapçada. En önemli işlerimizi en başa koyalım listemizin başına. Ondan sonra tabii ki batini alemimizi düzeltmek için de istiğfar çekelim. Niye? Çünkü insanın batını aleminin dağılmasının sebebi günahlara dalması, gaflete dalmasıdır. Allah Resulü ben günde en az 70 kere istiğfar çekerim diyor. Sırf bu yüzden. O yüzden zaten tasavvufun biliyorsunuz tarikatların hemen hemen hepsinin viritlerinde Estağfurullah el azim, Estağfurullah el azim ve etubu ileyh viritler zaten vardır elhamdülillah. Zaten maneviyat dersi olanlar bu işi otomatik olarak her gün yapmış oluyor ama bunu şuurlu yapalım. Hem Estağfurullah el azim diyerek her gün güne başlayıp da sonra günümüzü lüzumsuz işlerle dağıtmayalım diyorum sevgili dinleyicilerimize. Devam edelim.
Şayet insanı dehşete düşüren bir manzara zuhur ederse bunu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikriyle def etmek gerekir. Bu konuda Felak ve Nas surelerine ganimet bilmeli.
Tabi dünyada hiçbir olay Müslümanı ne aşırı sevindirir ne de aşırı üzer. Çünkü biliyoruz ki bütün şu kainattaki olan her şey Allah'ın izniyle Allah'ın iradesiyle oluyor. Her ne kadar bazı olaylar bize acı verse de, hoşumuza gitmese de, o yüzden başımıza büyük bir bela gelirse veya bir acayip korkunç bir hadise görürsek la havle ve la kuvvete diyebiliriz. Yani Allah'tan başka güç kuvvet yoktur. Bütün güç kuvvet Allah'a aittir. Rabbimiz bugün çıkan problemi yarın inşallah bizim lehimize çok kolayca çözebilir diyerek üzerine fazla durmaya değmez. Biz yeter ki muhterem dinleyiciler vazifelerimizi yapalım. Olaylar karşısında çok sevinmek, çok üzülmekten çok o olay karşısında biz ne yapacağız? Onun kararını verelim. Bazı insanlar ne yaparlar, değil mi? Aşırı korkarlar. Bu biraz da psikolojik bir hadisedir. Deprem olur, yangın olur, şu olur, bu olur, trafik kazası olur. Bakarsınız ki bazı insanlar böyle donar kalır. Kendisini kurtaramaz. Yani o anda bütün kasları kas katı olmuştur. Bazı insan da vardır ki soğukkanlıdır. Deprem olur, yangın olur, trafik kazası olur. Bakarsınız o insan sanki hiçbir şey olmamış gibi bırakın kendisini başkasını da kurtarmaya koşar. O yüzden Müslüman hiçbir olay karşısında aşırı sarsıntı geçirmez. Hepimiz insanız, şüphesiz korkarız, üzülürüz, ağlarız ama aşırı sarsıntı. Bir ölüm hadisesi oldu, bir yakınımızı kaybettik. Hayata küsmek olmaz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceğiz. Mütevaffa akrabamızın, yakınımızın arkasından fatihalar, yasinler, hatimler göndereceğiz. Ama hayata devam edeceğiz. Öyle uzun süre efendim hayata küsmek, yas tutmak, onun da belli bir süresi var biliyorsunuz. Hanımlar için 4 ay 10 gündür. Yani bu kurallara dikkat edelim. Güçlü insanlar, Müslüman, Allah Resulü hadiste buyuruyor. Bu kafir diyor kuru ağaç gibidir. Bir rüzgar gelir onu yıkar. Bir daha o kuru ağaç ayağa kalkamaz. Mümin ise hani bu çimenler, çayırlar oluyor ya, biraz otlar. Onlar rüzgar gelir biraz başını eğer ama hemen tekrar başını toparlar, dik durur. Buna dikkat edelim lütfen sevgili dinleyicilerimiz. Herhalde 31. mektubumuz kısa bir mektup ama hakikaten içeriği çok güzeldi. İç alemimizi, batınımızı derlemek, toparlamakla alakalıydı. Şimdi inşallah 33. mektuba geçiyoruz. Bu mektubun da konusu hakikaten bizler için çok faydalı, çok güzel bir mektup. Burada da sevilenin seven nezdinde hep sevimli olduğu. Yani biz Allah'ı seviyorsak Allah Celle Celaluhu her an bizim yanımızda sevimli olması gerektiğini anlatan güzel bir mektup. Devam edelim inşallah.
Değerli kardeşim Mevlana Muhammed Salih bilsinler ki sevgili, seven kimse nezdinde daima sevimlidir. Hatta gerçekte sevgili, seven kimseye acı da davransa, hoş da davransa her halükarda sevilmektedir.
Tabii biz birini sevdiğimiz zaman zaten bunun adı zati sevgi derler tasavvufta. Bir şeyi zatı itibariyle seversek ondan bize ne tür fiil gelirse gelsin onu sevmeye devam ederiz. Ama biz bir insanı zatı için değil de menfaati için seviyorsak, ondan gelen bir gördüğümüz menfaat için seviyorsak, ilk gördüğümüz kötülükte, acıda o insanı terk ederiz. Mesela bir anne çocuğu nasıl sever? Onu zatı için sever. Mesela biz babalar biraz daha zattan çok sıfatları için severiz. Anneler çocuk ne yaparsa yapsın ondan vazgeçmez. Hatta anlatırlar ya. Bir delikanlı bir kızı seviyor. Diyor ki sevdiği kız, annenin kalbini getir, yüreğini getir. O zaman seninle evlenirim. Ne yapıyor? Gidiyor annesinin yüreğini çıkarıp o kıza götürürken düşüyor. Hemen ah oğlum diye o kalpten bir ses geliyor. Anneler hiçbir zaman çocuklarını kolay kolay terk etmez. Çünkü onların sevgisi zatidir. Ama patron işçi sevgisi, ne bileyim. Müşteri satıcı sevgisi. Yani bunlar arasındaki şeyler, muhabbetler genelde sadece maddi bir çıkar kaygısıyladır. O yüzden biz lütfen muhterem dinleyicilerimiz sevgilerimizi şuurlu olarak Rabbimize karşı yönlendirelim. Peygamberimize karşı yönlendirelim. Rabbimizden bir bela musibet geldiği zaman hemen ahvah etmeyelim. Sevgimizde bir azalma olmasın. Devam edelim.
Muhabbet makamına varan birçok kimseye göre sevgilinin hoş davranması durumunda kendisine duyulan sevginin artması acı davranması durumuna oranla daha yüksek veya eşit derecededir. Bu makama varan az bir kimseye göre durum tam tersinedir.
Demek genelde insanlar bir Allah'tan ihsan gelince sevgileri artar. Bu insani bir şeydir. Ama esasında bu bir zafiyettir. Niye? Çünkü Rabbimiz bütün bu kainattaki efendim bütün fiilleriyle en mükemmel olduğuna göre demek ki ondan bir kötü fiil sadır olmaz. O yüzden bize acı bile gelse Rabbimizden geldiği için o fiili beğenmemiz ve sevmemiz gerekiyor. Tabi bu biraz muhterem dinleyiciler bir eğitim, manevi terbiye meselesi. Kendimizi buna alıştırmamız lazım. Biz bugün maalesef Hep böyle güzel şeyleri seviyoruz, menfaatimizi seviyoruz, tatlıları seviyoruz, acıları sevmiyoruz. Halbuki hayat hep tatlıdan ibaret değil. Bir insana yani bir tatlı geliyorsa iki acı gelir. Müminin kaderi budur. Belki kafirler, onların başı bile ağrımaz. Hiçbir sıkıntı çekmezler. Firavun kaç asır yaşamış, kaç yüz sene yaşamış, hiç başı ağrımamış, dişi ağrımamış da ne demiş? Ben Tanrıyım demiş. Bakmış ki kendisinde bir hastalık, musibet yok. Halbuki Allah-u Teala sevdiği kullarına, müminlere devamlı savaşlar, işkenceler, eziyetler gönderiyor. Tamam, bunlar zahiren çok kötü ama bizim bilemediğimiz nice hikmetleri vardır. Ki müminler sabretmeyi öğrensin, Rablerine teslim olsun. Çünkü bollukta, refahta insanların Allah'a teslim olması çok zor. Bakın zengin mahallelerine, büyük böyle efendim pahalı evlerin olduğu yerlere. Cami sayısı azdır, camiye giden azdır. O efendim rahat içinde Allah'ı bulan çok azdır. Normalde daha çok insanın değil mi Allah'ı bulması lazım.
Müstahni oluyorlar kolay. Yani her şeyden.
Eyvallah. Yani Allah'ı bulmak kolay, abdest almak kolay ama öyle değil. Gidersiniz fakir mahallelerine, insanlar eziyet içinde yaşar. Belki günü gününe yemeğini, rızkını tam tedarik edemez.
Camiler doludur hocam.
Ama camiler doludur. İnsanlar daha mutludur. Evet, buyurun.
Bu büyük makamın birinci şartı sevgili hakkında hüsnü zan beslemektir. O kadar ki sevgili eline bıçağı alıp seven kimseyi boğazlayıp onu lime lime etse seven kimse bunun kendisi için hayırlı olduğuna inanmalıdır.
Tamam Ömerciğim, burada yanlış anlaşılmasın. Buradaki yani lime lime eden yüce Rabbimiz. Yoksa sakın ha, bir insan bir insana bunu yapamaz. Maalesef şunu da ifade edeyim. Biz bütün dünya ölçeğine vurduğumuzda ülkemizde son derece şiddet, aile içi şiddet çok fazla. Eşlerini döven beyler maalesef çok fazla. Bunlar şunu da söyleyeyim, İslam adına yüz karası. Çünkü Batı medyası efendim bunu çok böyle yaygarayla, tabii ki onların da belki kendi aile şiddetleri var ama onları göstermiyorlar. Bakıyorsunuz yani her gün bir erkek eline bıçağı alıp eşine, çocuklarına, kayınvalidesine, akrabalarına bıçak çekebiliyor. Çok büyük bir zulümdür. Ha, burada kastedilen nedir? Allah Celle Celaluhu. Yani bizle alakalı çok böyle efendim kaderimize zor şeyler yazsa. Değil mi? Hatta Zekeriya Aleyhisselam ne oluyor?
Evet.
Bir ağacın içine saklanıyor biliyorsunuz. O ağacda kafirler gelip testereyle kesiyorlar. İşte bu durum yani. O durumda bile ah vah etmek yok. Madem ki Rabbimizden gelmiş, tabii şunu söyleyeyim. Yani tedbir önemli. Müslüman her zaman tedbirli olur. Başına kötü bir işin gelmesini istemez. Ama bela geldi. Artık musibet geldi. Yapılacak hiçbir şey yok. O zaman teslimiyet. Hatta teslimiyetin ötesinde o kaza ve kaderden belki zevk almak lazım. Tabii bunlar çok büyük Allah dostlarının yapabileceği işler. Ancak biz de tabii bunları bilirsek, şuurunda olursak inşallah en azından zaman zaman içine düştüğümüz boşlukları, boş bulunmaları önlemiş oluruz. O yüzden Rabbimiz bize kaza ve kaderimize ne yazarsa yazsın. Olur trafik kazası olur, sakat kalırsınız mesela. Lime lime kesmek bu demek yani. Olur efendim eviniz yanar, işiniz iflas edersiniz. İsyan mı edelim yani? Allah bugün bu işten iflas edersiniz. Yarın başka bir işten daha güzel bir kazanca sahip olursunuz. Bugün bir çocuğunuz, bir yakınınız ölür. Allah yarın başka bir evlat verir size. Bunlar da yani ümitsizliğe kapılmak, isyan etmek yok kesinlikle. O yüzden bunu söylemek istiyor İmam Rabbani Hazretleri. Yoksa şahıslar arasındaki böyle efendim suçları ve cinayetleri teşvik etmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Devam edelim.
Sevgilinin yaptığı işlere karşı gücenme duygusu ortadan kalktığı zaman hüsnü zan oluşur ve böylece bütün nispet ve itibarlardan uzak olan zatî muhabbet başlar.
Ha, şimdi demek ki zatî muhabbetin şartı sevgili hakkında hüsnü zanla bulunmak. Çok bir şey istedik. Bir şey almak istiyoruz, biriyle evlenmek istiyoruz, ne bileyim bir kafamızda bir işe girmek istiyoruz, olmadı. Ne yapalım? Diyeceğiz ki demek ki bunda bir hayır vardır. Bunda bir hayır vardır. Hatta bu konuda bir Çin şeyi anlatırlar değil mi? Çinli bir adamın çok güzel bir atı varmış. Demişler ki ya şu atını sat, çok para, yarın kaçar, hasta olur, ölür, sen de fakir bir adamsın. Bu atını sat da yani iyi bir paraya kavuş. Adam der ki yok, bu atı ben satmayacağım. At bir sürü hakikaten kaçar. Herkes der ki sen demedin mi kardeşim? Laftan anlamıyorsun. Bak atın dünyanın parası yapacaktı. Atı satmadın. Ondan sonra bak ne oldu sana? Der ki o Çinli zat, inşallah belki de mümin bir Çinlidir. Öyle diyelim. Mankib olduğuna göre biliyorsunuz İslamiyet'te bütün topraklara ulaştığına göre belki de bir Allah dostu, eski dinlerin mümini bir Çinli de olabilir bu zat. Der ki acele etmeyin, hüküm vermeyin hemen. Şu andaki hakikat nedir? At kaçtı ama yarın ne olacağını bilemiyoruz. İnşallah bu bizim için belki Rabbimizin bir hayırlı bir kararı da olabilir der. Hakikaten at bir süre sonra dağdan o yılkı mı derler, vahşi atları toplamış peşine. Belki 10 tane 15 tane bir sürü atı getiriyor sahibine. Oo, herkes diyor hakikaten atlımızsın ya. Ne kadar yani bereketli at ki. Tek atken oldu 15 tane at. Bir sürü atı peşinden geri getirdi. Diyor ki o zat yani evet güzel diyor ama diyor acele etmeyin. Şimdilik hüküm vermeyelim. Diyorlar ki yine tabi atları sat bir önce yani zengin ol falan filan. Yok diyor. Bu çiftçinin de tek oğlu var. O zaman da köylerde biliyorsunuz erkek çocukları çok önemli. Ziraat yani hep erkek gücü olduğu için. Neyse çocuk bir süre sonra atları eğitirken düşüp bacağını kırıyor. Diyor ki bir tane oğlum vardı. Bak yani şu başına gelene bak. Atları satmadın. Şimdi bu oğlan sakat kalacak falan filan. Üzülürken bu ara bir savaş çıkıyor. Bütün köyün gençleri savaşa gidiyor. Tabii o çocuğun ayağı kırık olduğu için onu savaşa götürmüyorlar. Yani zahiren çok kötü bir şey. Ama Allah-u Teala ne yapıyor? Ne yapıyor? Onu daha büyük bir beladan engel oluyor. Bir de Mesnevi'den bir güzel hikaye anlatmak istiyorum bu konuda. Bir adam geliyor Hazreti Musa'ya. Diyor ki ey peygamber, ey ulul azim peygamber. Allah'a dua et de bütün hayvanların lisanını anlayayım. Hani birinci mektupta okuduk ya. İnsan kendisini ilgilendirmeyen boş işlerle ilgilenmesin diye. Tam bir boş iş işte. Allah bize diğer hayvanların lisanını anlamamayı efendim tabiatımıza koyduysa bu bizim lehimize olan bir şey değil mi? Kedinin, köpeğin, tavuğun konuşmasını anlamak demek ki bize faydalı değil. Olsaydı Rabbimiz bize bu kabiliyeti, yeteneği verirdi. Sadece Süleyman Aleyhisselam'a vermiş. İbret olsun diye. Başka hikmetleri vardır şüphesiz. Diyor ki Musa Aleyhisselam bir adam diyor işine bak. Bu seni ilgilendiren bir konu değil. Sana faydası da yok zaten diyor. Adam geliyor ki diyor ey Musa ne olur Allah'a dua et de. Ben şu hayvanatın lisanını anlayayım. Bunu diyor hak yolunda kullanırım. Kendince nasıl kullanacaksa. En son Musa Aleyhisselam diyor ki yani kaçış yok adamın şeyinden ısrarından. Allah'a dua ediyor. Diyor ki iyi geliyor falanca gel bakalım. Bütün hayvandan değil ama diyor kendi beslediğin tavuğun, köpeğin, efendim ineğin konuşmasını anlayacaksın. Bundan sonra diyor. Ona göre dikkat et. Bunu diyor istismar etme. Adam tabii sevinerek gidiyor şimdi eve. Eve gidiyor. Hanımefendi demek ki camdan sirkeler böyle sofra silkelir bizim oralarda. Bir parça ekmek düşüyor. Hemen horozlan köpek ekmeğin başına koşuyorlar. Horoz diyor ki köpeğe ya diyor sen diyor et yiyebilirsin. Ben et yiyemem. Bırak şu ekmeği ben yiyeyim. Zaten diyor bugün akşama doğru sahibimizin diyor eşeği ölecek. Ne olacak leş. Akşama kadar istediğin kadar etlen ye diyor doy diyor yani. Köpek seviniyor olur diyor. Ekmeği sen zaten köpekler pek ekmeği sevmez yerler ama zoraki yerler. Daha çok eti severler. Adam bunu duydu ya şimdi. Hemen merkebi yularlayıp doğru pazara onu satıyor. Bir fiyata. Parasını cebine koyup sevinerek dönüyor şimdi. Ne oldu? Hayvanların insanın anladı. Çok karlı bir iş yapmış oldu zahiren. Ertesi gün sabah yine bir ekmek parçası düşüyor üstten. Bu sefer yine köpekle efendim horoz tartışıyorlar bu ekmeğin başında. Köpek diyor ki ya diyor dün bana böyle bir söz verdin. O sözün gerçekleşmedi. Ekmeği ben yiyeceğim. Diyor ki horoz ya diyor yeme ben bilmiyorum diyor. Normalde ölmesi gerekiyordu. Ama ne oldu bilmiyorum yani eşek gitti. Herhalde satıldı. Ama diyor merak etme diyor. Bugün diyor efendinin diyor ineği ölecek. O daha büyük. Daha çok yersin diyor. Bırak ekmeği ben yiyeyim. Tekrar köpek peki diyor. Hadi ikinci kere sana güvendim. Adam bunu duydu ya şimdi hemen koşuyor ahıra. İneği hemen pazara orada yine satıyor. Yine zarardan kurtuluyor. Kazanca karlı bir iş yaptım diyor adam şimdi kendi kendine. Hani zararlara engel oluyorum diyor. Ertesi gün daha ibretlik bir konuşma. Köpek diyor ki orada dün de yalan söyledin. Önceki gün de yalan söyledin. Artık ne olacak bu işin sonu? Ben yiyeceğim. Ne ekmek mekmek ne düşerse aşağıdan. Yok diyor. Horoz merak etme diyor. İlk gün eşek gitti. Dün inek satıldı belki. Ama diyor bugün efendinin kendisi ölecek. Çok diyor misafir gelecek eve. Çok etler pişecek, yemekler pişecek. Çok kemik dökülecek sokağa. Hepsini sen yiyeceksin deyince efendi anlıyor ne yaptığını. Doğru koşuyor Hazreti Musa'ya. Aman efendim ey peygamber ben etim sen etme. Ne olur dua et. Beni kurtar. Bir adam diyor Hazreti Musa. Ben sana baştan dedim ki şu hayvanların lisanını anlamaya çalışma. Sana faydasız bir şey. İlla ısrar ettim. Allah senin canını alacaktı. Sonra dedi ki bunun merkebini alayım da senin canına karşılık seni bağışlayayım. Sen buna engel oldun. Gittin sattın bu hayvanı pazarda. Ondan sonra başka Müslüman zarar etti sen edecekken. Sen acı çekmedin. Allah Teala dedi ki ya bunun ineğini alayım da bu şekilde acı vereyim. Sen de bu sefer ne yaptın? Akıllılık yaptın aklınca. Gittin ineği sattın. Hadi bakalım diyor Hazreti Musa. Git kendini sat pazarda da kurtul. Kurtulabiliyorsan. Madem satmak kurtuluş ya. Diyor ki en son adam yalvarıp yakarınca tamam diyor artık öleceksin. Bu senden kesin hüküm ama diyor Allah'a dua edeyim de hiç olmazsa mümin olarak öl. Çünkü adam kafir oldu. Allah'ın kaza ve kaderini bozdu. Bozmaya çalıştı daha doğrusu. Kendisine gelecek zararı başka Müslümanın sırtına sardı. O yüzden Allah-u Teala bazen bize bir zorluk gönderir ama o zorluk çok daha büyük bir belaya engeldir. Biz o zorluğa sabretsek çok daha büyük beladan kurtulmuş oluruz ama ne olur? Ne olur? Bunu yapmadığımız zaman hem o beladın sabır ecrinden mahrum kalırız hem de daha büyük belaya kendimizi maruz bırakırız. O yüzden Müslüman her zaman Rabbi hakkında hüsnü zan sahibi olacak. O Çinli gibi başına gelen olaylardan hep böyle daha bir hayır umacak. Hele hele maneviyat yoluna girenlere, tasavvuf yoluna girenlere karamsarlık hiç yakışmaz. Her zaman Rabbimiz hakkında hüsnü zanda bulunacağız. Rabbimiz hakkında hüsnü zan beslemek, onun hiçbir fiiline suizanla bulunmamak. Başımıza ne gelirse gelsin hayra yormak gerekiyor. Tabii bu bakış açısı muhterem dinleyiciler insanlarda pozitif bir enerji yaratıyor Allah'ın izniyle. Bu insanın başına ne gelirse gelsin Yusuf Aleyhisselam misali hapse düşse orada bile tebliğ yapıyor. Yani hatta bu konuda güzel bir hikaye var. Bir padişahın birisi bir sufiye çok kızıyor. Ona haber gönderiyor. Seni diyor hapse attıracağım diyor. Sufi diyor ki Allah diyor padişahımdan razı olsun. Ne zamandır diyor şöyle Rabbimle baş başa kalmak için çok arzu ederdim. Gelen giden misafirlerden bir türlü şöyle bir halvete giremiyordum. İnşallah diyor güzel şimdi ben girerim hapse. Orada diyor Rabbimle baş başa zikirle fikirle uğraşırım. Kur'an-ı Kerim okurum bol bol. Çok teşekkür ederim deyince ya padişah diyor ki ya bu adama diyor ne ceza versek. Adam ondan bir de kendine bir hayır çıkarıyor. Vazgeçiyor hapse atmaktan. Diyor onun için madem faydalı olacak vazgeçtim diyor. Hani insan muhterem dinleyiciler olayları kendi lehine döndürmeyi bu şekilde başarabilir Allah'ın izniyle. Devam edelim.
Sevgilinin verdiği acıya karşı duyulan lezzet ve ferahlık, onun iyiliğine karşı duyulan lezzet ve ferahlıktan daha fazladır.
Şimdi burasını biraz açalım. Çünkü sevgililer sevdiklerini acıyla, eziyetle, disiplinle diyelim biz bunu. Acı demeyelim de her zaman acı olması şart değil. Disiplinle terbiye ederler. Ashab-ı kiram buyuruyor ki, biz peygamberimizin huzuruna o da edepliydik ki, biz öyle terbiye etmişti ki. Bazen derdik ki ya bir tane bedevi gelse de, o peygamberimize rahat rahat sorular sorar. Belki şaka bile yapar. Biz de istifade etsek derlerdi. Üstadlar, mürşitler, Allah dostları, peygamberler yakınlarına daha disiplin davranırlar değil mi? Mesela siz bir medreseye gitseniz o medresedeki alim, hoca efendi talebelerine daha disiplinli oturmasını, kalkmasını, konuşmasını onlara metotla bir şeyle disiplin dairesinde yaptırırken oraya gelen bir köylü amca belki çok rahat o şey efendiyle istediği gibi konuşur. Belki şakalaşır. Belki edebe riayet de etmez. Ama oradaki üstad da onun bu hareketlerini düzeltmeye kalkmaz. Misafir gelmiş kırkta bir kere. Adam ne bileyim yani yemek yerken belki edebe riayet etmez. Konuşurken, gülerken edebe riayet etmez. Ama oradaki mürşit onları sineye çeker. Şimdi biz diyebilir mi ki ya bu mürşit o adamı çok seviyor. Talebelerini sevmiyor. Niye? Talebelerine şunu yapın bunu yapmayın diyor. Halbuki o adam geldi. Çok bariz hata da yaptı. Ona bir şey demedi. Yine de antrenör ne yapar antrenör? Yani eğittiği sporcuya hadi yat bakalım, uyu bakalım mı der? Yoksa sabah akşam onu koşturur, fiziki efendim kondisyonunu artıracak eğitim mi yaptırır? O yüzden Allah Celle Celaluhu da sevdiklerine musibetler gönderiyor ki onlar manen terbiye olsun. Burada Mesnevi'de güzel bir beyit vardı. Müslüman diyor, salamander diye bir hayvan varmış bir çeşit. Bu hayvan böyle dövüldükçe, sopa atıldıkça daha bir semizleşir. Daha bir güzelleşirmiş. Müslüman ona benzer diyor Mevlana Hazretleri. Böyle musibetler, belalar başına geldikçe o mümin daha bir güzelleşir. Daha bir terbiye olur. Çünkü o mümin o belalardan ders alır. Onlara sabreder. Manevi kemalatı artar. O yüzden biz muhterem dinleyicilerimiz Rabbimizden bir başımıza musibet gelirse ondan ders almaya bakalım. O musibeti ahvah etmek yerine acaba Rabbim bu musibetle bana ne mesaj vermek istedi? Onu anlamaya çalışalım. Belki bir günah işledik. Rabbimiz ufak bize bir rahmet tokatı, sillesi vurdu ki o hatamızdan vazgeçelim. Belki de hatamız, günahımız yok ama manevi makamlarımız artsın diye değil mi? Allah bize bir musibet gönderdi. Hep hayra yormaya çalışalım ve bu tür gelen musibetlerden korkmayalım. Onlardan hatta tabii Rabbimizden Bu adab kitabında geçer. Allah'tan bela musibet istenmez. Ya Rabbi bana bela gönder de terbiye olayım. Bu edebe aykırıdır. Çünkü belki sabredemezsin belaya. Bela istenmez. Allah'tan hayır istenir. Efendime söyleyeyim, sağlık, sıhhat, afiyet istenir. Ama bela musibet geldiği zaman da şikayet edilmez. Hani Eyyub Aleyhisselam değil mi? O hikayesi var meşhur. Hasta oluyor yani, bütün hastalık vücudunu sarıyor. Hanımı Rahile'ydi herhalde değil mi? Gelip diyor ki Allah'a dua et. Ya diyor, ben 80 sene sağlık, sıhhat, afiyet içinde yaşarken hiç Rabbime şey yapmadım mı? Bir kere hasta oldum, hemen Rabbime dua mı edeyim diyor. Ya o yüzden muhterem dinleyiciler, yani belalar, musibetler esasında bizim manevi hayatımız için fırsattır. Tabii kıymetini bilirsek. Ama kıymeti bugünkü insanlar maalesef modern hayat tarzında biz hep böyle yağla balla yaşamak istiyoruz. Bir elimiz yağdı, bir elimiz balda olsun. Sıcak soğuk görmeyelim. Böyle çok rahat bir hayat yaşayalım. Ve maalesef cenneti bu dünyada yaşamak istiyoruz. İnsanlar hacca bile gitse orada bile VIP haç falan diyorlar böyle. Hiç sıkıntısız haç yapmak istiyor insanlar. Kavgalar, dövüşler zaman zaman duyuyoruz böyle. Biz de gittik 2005 senesinde. İnsanlar orada bile rahat ve konforunun peşinde. İbadetinin, kulluğunun değil de maalesef öyle bir dönemde yaşadığımız için hakikaten İmam Rabbani Hazretleri'nin bu sözlerini çok ciddi almamız lazım sevgili dinleyicilerimiz. Devam edelim.
Öyle zannediyorum ki bu makam rıza makamından daha üstündür. Zira rıza makamında sadece sevgiliden gelen acıya karşı gücenmemek vardır. Bu makamda ise gücenmek bir yana lezzet almak söz konusudur.
İşte biraz önce söylemiştik. Yani bu makam, efendime söyleyeyim, hamd makamı niye daha yüksek? Çünkü orada Allah'tan gelen beladan bile siz bir manevi zevk alıyorsunuz, sabrediyorsunuz. Hatta sabırı bir tarafa bırak, o beladan zevk alıyorsunuz. Çünkü onu size gönderen, onu size yazan kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken diyor Hüdayi Hazretleri değil mi? Allah'tan gelen gonca gül de olsa, diken de olsa, ki Allah'tan geldiğine göre o yazdığı için o kaderi, hepsi güzeldir. Bunlar çok büyük manevi haller. Söylemesi kolay ama yaşaması son derece zor. Bazen başımıza ufacık bir musibet geliyor. Ah vah ediyoruz. 5 lira para kaybetsek o gün keyfimiz kaçıyor. Ne bileyim. Ufacık bir arkadaşımızdan böyle acı söz işitsek 3-5 gün, bir hafta dengemiz bozuluyor. Kimyamız değişiyor. Eşimizden ufacık bir tartışmaya girsek değil mi? Ondan yani haklı bile olsa, bize bir eleştiri gelse üzülüyoruz. Dengemiz bozuluyor hakikaten. O yüzden tabi bunları söylemek belki kolay. İnşallah Rabbimize bunları yaşamayı nasip eylesin. Zaten maneviyatın amacı insanı kamil yapmaktır. İnsanı kamil ise ne yapar? Hiç böyle dünyevi, nefsi konularda etkilenmez. Hadi bu konuda bir de Ebu'l-Hasan Harikan Hazretleri'nin menkıbesine anlatalım. Yine Mesnevi'de geçer. Kendisi büyük Allah dostu. Sabrını göstermesi açısından söylüyorum. Bir müridi uzak yollardan kalkar, onun köyüne gelir. Kapısını çalar. Üstten hanımefendi, annemiz. Oğlum buyur, kim aradın der. Ben der şeyhimi görmeye geldim. Nereden geldin? Ta İran'dan geldim. Ya der, sen kafayı mı yedin? Hanımı biraz kızar. Bizim der adam aylakçının birisi. Her sabah gider dağlara odun getirir falan. Böyle bir adam sen de yani işi gücü bırakıp çoluğu çocuğu terk edip sırf bizim adamı görmek için geldin ha diye. Hani bazen derler ya, mum dibini aydınlatmaz. Ama tabii annemizin söylediği şey yani nefisle alakalı konular. Yani İslam'ın ahkamına alakalı bir haram işlemiyor. Eşiyle alakalı. Yani onun çok da kamil bir insan olmadığını falan söylüyor. Mürit çok kızar. Der yer eğer bizim şeyhin, mürşidimizin hanımı olmasaydın senin der şimdi burada öldürdüm, o kadar kızar yani. Sen nasıl böyle ileri geri konuşursun benim şeyhim hakkında? Der ki sen bana yolu göster. Ben onu gider bulurum. Tamam der, fazla konuşma. Git der şu tarafa doğru gitti, sabah der kalktı. Dağa doğru gitti, git bakalım belki bulursun. Mürit başlar yürümeye, sonunda bir yerde şeyh ile karşılaşır. Şeyh odun kesmiş dağdan. Aslana yüklemiş, eline de yılanı almış, yılanla kırbaç olarak kullanıyor. Der ki şeyhim anladım yani çok kamil bir insansınız maşallah, bu büyük keramet. Ama der o evdeki hanım ne olacak yani, dili böyle dikenli bir dili var. Size bu kadar laf etti arkanızdan falan filan deyince orada çok güzel bir şey söyler Ebu'l-Hasan Harikan Hazretleri. Ben o evdeki aslan sabretmeseydim bu aslan da bana sabretmezdi der. Yani kendi şahsı, nefsine alakalı eşinden gelen eleştirileri son derece hoş karşılar. Biz bugün maalesef bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bizim nefsimizle alakalı eleştiri geldiği zaman evi birbirine katıyoruz. Ama din iman konularında mesela daha böyle şey olabiliyoruz zaman zaman. Yani evde bir gayri İslami ufak bir hareket görsek, bir yaşantı tarzı görsek, bir hanım bir televizyona baksa veya çocuklarımız, bazen ciddiye almayabiliyoruz. Ama bir tabak kırılsa, bir efendim maddi bir zarar gelse celalleniyoruz. Halbuki mümin bunun zıttına davranmalı. Maddi konularda efendime söyleyeyim daha toleranslı, manevi konularda çok daha disiplinli ve tavizsiz olması gerekiyor. O yüzden yani insan başına gelen hani bu tür kaza, kader evlilikte olur, iş hayatında olur, değil mi? Nerede olursa olsun haram olmadığı sürece bundan zevk almaya, sabretmeye ve ondan manevi mükafatlar devşirmeye çalışmalıdır. Devam edelim.
Seven kimse gerek nimet gerekse külfet halinde sevgilisini övmekten geri durmaz. İşte böyle seven kimsenin sevgisi sadık sevgidir.
Evet, demek ki her an biz Rabbimizi hem darlıkta hem de bollukta hem övmeye hem infak etmeye hem de ibadet etmeye devam edeceğiz. Hadise de geçiyor değil mi? Bir kul rahatlıkta Allah'a ibadet etmezse darlıkta da onun duasına icabet edilmiyor. Ey kulum diyor Rabbimiz, yani sen diyor bollukta beni unuttun. Darlıkta da ben seni unuturum. Nasıl sen bir dünyada unutmuştun? Ahirette de Rabbimiz bazı insanları unutacak. O yüzden Rabbimiz hem bollukta hem darlıkta hatırlamamız icap ediyor. Evet.
Hamdin şükürden daha üstün oluşunun hikmeti şükürde nimetin düşünülmüş olmasında gizli olabilir. Bu durumda şükür Allah'ın zatına değil onun sıfatına belki de fiiline yöneliktir.
Bugün maalesef bizim dindarlığımız biraz nimet dindarlığı. Allah'tan nimetler geldiği sürece Rabbimize şükrediyoruz, ibadet ediyoruz. Gerçi bir kısım insanlar maalesef bunu bile yapamıyor. Bak şimdi ne kadar ilginçtir ki, yani bir nimete şükretmek İmam Rabbani'ye göre biraz daha alt derecede bir dindarlık. Yani insan sadece nimete değil, belaya da sevinecek. Bu üstün bir dindarlık. Bugün siz bu kolay dindarlığı da, bugün biz bu kolay dindarlığı da göremiyoruz. Keşke kardeşlerimiz nimetlere şükredebilseler. Nimetler içinde boğuluyoruz. Bugün elhamdülillah yaşadığımız asır itibarıyla yeme, içme, kılık, kıyafet, hastaneler, sağlık, aklımıza ne gelirse büyük bir nimet içinde yaşıyoruz. Kimsenin dilinden şükür kelimesini duyamıyoruz çoğu zaman. Kaldı ki İmam Rabbani'ye göre sırf şükürle yaşamak da doğru değil. Yani Allah'ım sen bana nimet ver. Sen bana ev ver, bilmem iyi mutlu aile hayatı ver, iyi kazanç ver. O zaman sana şükrederim, namaz kılarım. Ama bana bela verirsen, rızkım az gelirse, aile hayatım biraz denge bozulursa hemen ibadeti keserim, şikayete başlarım, dırdır yaparım. Yani bu olmaz. O yüzden hakikaten muhterem dinleyicilerimiz, İmam Rabbani'yi iyi okumak lazım. İmam Rabbani'nin mektubatında maneviyatın çok gizli sırları, yani gizli sır derken hani bizim ilk bakışta anlayamadığımız ama iyi düşündüğümüzde hepimizin anlayabileceği güzel bilgiler var. O yüzden hakikaten hamd diyor daha üstündür. Çünkü elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz değil mi? Alemlerin Rabbine hamdolsun. Yani bu alemlerin Rabbi bazen size acı gönderir, bazen bakla gönderir, bazen baklava gönderir, bazen tatlı gönderir. Her ne gönderirse hamd edeceğiz. Tabii şükürde ne oluyor biraz? Nimeti görüyoruz. Ya Rabbi teşekkür ederim. Ya Rabbi şükür olsun ki bana şu nimeti verdin. O da güzel elhamdülillah. Ama bilelim ki samimi dindarlık, gerçek dindarlık hem zorlukta hem de rahatlıkta Allah'ı hatırlamaktır. Sırf rahatlıkta Allah'ı hatırlıyor da zoru görünce kaçıyorsak, din yoluna biraz zorluğa uğrayınca hemen pes ediyorsak, demek ki bizim dindarlığımız birazcık menfaat dindarlığıdır. Buna dikkat edelim diyor İmam Rabbani Hazretleri.
Hocam hatta bir menkıbe olarak aktarılır da yanlış hatırlamıyorsam İbrahim bin Ethem Hazretlerine bir derviş geliyor. İşte nimetlere şükürle ilgili biz diyor Allah verirse şükrederiz, vermezse sabrederiz.
Onu Şekil diyor. Belki ile evet İbrahim bin Ethem Hazretleri.
Onun diyor Belkin köpekleri de öyle yapıyor diyor. Biz diyor Allah Teala verirse infak ederiz, vermezse de şükrederiz.
Ne kadar harika bir menkıbe. Hakikaten muhterem dinleyicilerimiz, menakıbler de okumak lazım zaman zaman. Bunlar Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların Allah-u Teala'nın hayatına yansımasıdır. Ve daha böyle yakın olduğu için yaşanılabilir olduğunu görüyoruz bu İslam'ın güzel kurallarının. Yani olunca vermek, olmayınca sabretmek. İşte şükrün ve hamdin başka bir versiyonu. Evet.
Nitekim Cenab-ı Allah'ın bize elem vermesi, nimet vermesi gibi güzeldir. Bu bakımdan hamd övgü itibariyle daha yüksek olup daha fazla güzellik mertebesi ihtiva etmektedir. Üstelik hamd hem nimete hem de külfete karşı yapıldığından daha kalıcıdır. Evet, şükür ise böyle değildir.
Biraz önce bahsetmiştik. Evet, yani hamdde hem belaya hem musibete hem de nimetlere bir teşekkür var. Bir efendime söyleyeyim hoşnutluk var. Devam edelim.
Şunu da bilmek gerekir ki insanın dış yönüyle gücenmesi iç yönünün rıza göstermesine aykırı değildir. Nitekim kabuğun acı olması özün tatlı olmasına mani değildir.
Tabi zaman zaman bu konuda yine bir hadis-i şerif aktaralım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel evlatları İbrahim vefat edince değil mi? Gözlerinden yaşlar akıyor. Ashab-ı kiram, ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Diyor ama yani göz ağlar ama kalp diyor sabreder. Kalp razıdır. Yani Peygamber Efendimizin o zahiren ağlaması Allah'a isyan değil. Sadece hepimiz beşeriz. Biz beşer olduğumuz için de peygamberler de bizim gibi beşerdir. Zaman zaman acı duyarlar, evlatlarının efendime söyleyeyim başına musibet gelmesinden üzülürler. Ama hiçbir zaman onlar Allah'a isyan etmezler. O yüzden hani zahiren bazı büyük insanlar da bunu görebiliriz. Hem hasta olur, doktora gider, hastanede yatar. Belki yüzünde efendim acı izleri görebiliriz. Tabi bunları şey yapmayalım, onların gönülleri Allah'tan razıdır. Zaten önemli olan da budur. Bazen tam tersi de olabilir değil mi? İnsanın yüzü gülüyor, yüzü beşhoş ama kalbi isyan içinde. Ya bu da münafıkla giriyor esasında. Evet.
Zira arif kulun dış görünüşü ve sureti normal beşeri hassasiyetlerini korumaktadır. Böylelikle arif kimsenin kemalatı avamın nazarından gizlenmiş, haklıyla haksız kimse birbirine karışmak suretiyle imtihan sırrı gözetilmiştir.
Tabii yani Allah Celle Celaluhu biraz evliyasına karşı gayur. Evliyasını böyle şeylerle, efendime söyleyeyim, beşeriyetin getirdiği bazı illetlerle saklıyor halkın gözünden ki onların bütün ilgisi, bütün alakası Rablerine olsun, şöhrete kavuşmasınlar diye. Bunu anlamak lazım diyor İmam Rabbani Hazretleri. Evet.
Kıyafet sahibine kıymet kazandığı gibi arif kulun zahiri de batınına göre kıymet kazanır. Bu bakımdan arif kulun zahirini daima batınına göre değerlendirmek gerekir.
Şimdi biz insanlar genelde neye göre değer veriyoruz? Kılık kıyafetine bakıyoruz. Bir insan geldiği zaman güzel kıyafetliyse ona göre daha çok izzet ikramda bulunuyoruz. Kıyafeti biraz kötüyse ona göre biraz daha hafife alıyoruz falan. Halbuki insanların batınına bakmak gerekir diyor İmam Rabbani Hazretleri. O yüzden yani ariflerin de batını önemlidir. Onların zahirine bakılmaz. Onlar da bizim gibi insandır. Zaman zaman üzüntüye düşer, zaman zaman sevinebilir. Ama onların gönülleri dengeyi kaybetmez buyuruyor. Rabbimizden yazımız muhterem dinleyiciler, İmam Rabbani Hazretleri'nin bu sözün ettiği zati muhabbete hepimizin inşallah kavuşması ölmeden önce. Hakikaten çok güzel bir mertebe. Sadece Allah'a karşı değil, biz aynı zamanda akrabalarımızı, çocuklarımızı, bütün müminleri bu sevgiyle sevmeye çalışalım. Eğer biz bir mümin kardeşimizi zatı için seversek ondan gelen belaya ve sıkıntıya katlanırız. Yok sırf menfaat için seversek en ufak bir acıyı gördüğümüzde değil mi, ne yaparız? Hemen ondan kaçarız, uzaklaşırız. O yüzden tabii bunlar maneviyatın, tasavvufun yüksek halleridir. Bunları öğrenmeye, yaşamaya çalışalım. Bunun da en güzel metodu bu halleri yaşayan güzel insanlarla beraber olmaktır. O yüzden de camiamıza, etrafımızda bulunan güzel sohbetlere efendim devam etmeye çalışalım. Salih insanlarla elimizden geldikçe sıkça beraber olmaya çalışalım da bu güzel hallerde bize inşallah onlardan sirayet etsin diyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz, yine güzel bir programın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta İmam Rabbani Hazretleri'nin bu güzel mektubatından başka bir mektupla karşınıza çıkar. Yine o tasavvuf ve maneviyat okyanusundan sizler için inciler çıkarmaya gayret ederiz inşallah. Hepinizi Rabbimizin merhametine, sevgisine, mağfiretine emanet ediyor. Hoşça kalın diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere inşallah.